Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Buhara Yanıyor, Yavuz Bahadıroğlu, 1. Kaset 1. Yüz, Nesil Yayıncılık, 15. Basım, Haziran 1999, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellatoğlu. Aradan yüzyıllar geçse de toplumların hafızasında yaşaması gereken olaylar vardır. Toplumlar bu olayların ışığında geçmişi değerlendirir. Geleceğe doğru daha sağlıklı adımlar atmanın yolu da geçmişi iyi değerlendirmekten geçer. Edebiyat, geçmişle gelecek arasında köprü kurma misyonunu üstlenen önemli bir araçtır. Tarih gerçeği ebedi bir güzelleme içinde kuşaktan kuşağa kendini aktarır. Kalıcı, hatta belirleyici olmayan başlar. Ancak Buhara Yanıyor sadece bir roman değil, aynı zamanda iç çekişmeler yüzünden tükenen bir milletin acısı, bir şehrin, bir kültürün, bir medeniyetin hikayesidir. Olgunlaşmak için pişmek, çelikleşmek için yanmak gerekir. Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılında Pazar'da, Rize, dünyaya geldi. İlk roman ve hikaye denemelerini ortaokul sıralarında yaptı. 1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başladı. Gazete ve dergilerde araştırma, inceleme ve röportajları yayınlandı. Aynı yıl günlük bir gazetede köşe yazarlığına başladı. 1972 yılı ortalarında ilk roman çalışması yayınlandı. Sunguroğlu isimli çalışmasında Bahadıroğlu bütün tarihçilerin dikkatini çeken Osmanlı Devleti'nin kuruluş safhasını anlattı. Kitabın tutmasıyla çalışmasını seriye dönüştürdü. Sunguroğlu serisi 6 kitaba ulaştı. Arkasından Buhara Yanıyor ve Elveda Buhara'yı yazdı. Harzem Devleti'nin yıkılışıyla Moğol İmparatorluğu'nun Anadolu'da yayılışını anlatan bu romanlarında Bahadıroğlu, diyaloğa dayalı lirik bir üslup kullandı. Bu iki kitabı üst üste baskı yaparak satış rekorları kırdı. Tezlere konu oldu. Yavuz Bahadıroğlu, edebiyat dünyamızın hala çok okunan yazarlarından biridir. O yazmayı hizmet telakki etmiştir. Bir yazısında bu telakkisini şöyle dile getirir. İnsan gibi sanatta maksatsız değildir. Sanatçı insanları ezeli ve ebedi sanatkara yaklaştırabildiği ölçüde varlık sebebine yaklaşır. Sanatçının varlık sebebi, insanın varlık sebebiyle özdeştir. Maksat hakka ve hakikate hizmet. Kalem ilahi takdire mazhar bir araç. Eser iyiyi doğruyu güzeli göstermesi şartıyla muhterem bir mirastır. Hayatını anlatması istendiğinde genellikle 4 kelimeden ibaret bir cevap verir. Okudum, özümsedim, düşündüm ve yazdım. Bugün yüz binler tarafından okunan 30 romanın yazarıdır. Çocuk kitaplarının sayısı ise irili ufaklı 100'den fazladır. Ayrıca 10 biyografi, 2 hikaye kitabı, 1 tiyatro eseri, 3 fikri eser ve belgesel nitelikte filmi yapılan 6 senaryo kaleme almıştır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda yüzlerce konferans vermiş, çeşitli çalışmaları değişik kurumlardan ödüller almıştır. Farklı imzalarla yayınladığı makale, fıkra ve yorumların sayısı ise belirsizdir. Halen Moral FM'de günün yorumunu yapmakta ve bir günlük gazetede yazmaktadır. Yazarın asıl ismi Niyazi Birinci'dir. Basında Yavuz Bahadıroğlu, Veysel Akpınar, Selçuk Kuleli ve Şeref Baysal gibi imzalar kullanmaktadır. Başlıca romanları Sunguroğlu 3 cilt 1972, Elveda Buhara 1975, Malazgirt'te Bir Cuma Sabahı, Çaka Bey, Selahattin Eyyubi, Kırım Kan Ağlıyor, Sahipsiz Saltanat, Turgut Alp, Şehzade Selim, Şirpençe, Mısır'a Doğru 1976, Yolbaşı Sel 1977, Boşlukta Yürümek Köprübaşı 1979, Keşmekeş, Endülüs'e Veda 1981, Sultan 4. Murat 1982 2 cilt, Uzaklar Yakındır Cem Sultan 2 cilt, Barla'da Diriliş 1990, Zindanda Şahlanış 1991, Avukat Bekir Berk 1992, Kirazlı Mescit Sokağı 1994, Fikri Eserleri, Batı ve Biz 1977, Mecburen Atatürkçü 1994, Sosyalizm bitti, laiklik alır mıydınız? 1994. Şu bizim demokrasi. 1995. Biyografiler. Osman Gazi 1983, Orhan Gazi 1983, Birinci Murat 1984, Yıldırım Bayezid 1984, Çelebi Mehmet 1985, İkinci Murat 1986, Bediüzzaman Said Nursi 1988, Fatih Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim 1989. Oyun. Piyesler 1981, Hikaye, 3. Basamak 1977, Zirvedeki Ses 1981. Ansiklopedi, Osmanlı Padişahları Ansiklopedisi 1986, 3 cilt, Yeni Asya Yayınları. 1. Bölüm. Karakum Çölü'nün eteklerine kadar uzanan geniş orman derin bir sessizliğe gömülmüştü. Arada bir baykuş sesi veya çakal çığlığı derin sessizliği yırtıyor, bazen bir kurt uluması duyuluyordu. Harzem ülkesinin Karakum bölgesine kış erken bastırmıştı. Toprak ince bir kar tabakasıyla kaplıydı. Keskin ay ışığı vurdukça gümüşü kıvrımlar meydana geliyor, sahte ışıklar oynaşıyordu. Süvari üşümüştü. Atının yularını bırakmış, ellerini gocuğunun içine sokmuştu. Bu havada ava çıkmakla delilik ettiğini düşünüyor, kendi kendine kızıyordu. Bir sığınak bulmam gerek diye söylendi. Yoksa bu ayaz sabaha kadar üstümde kalır ve iliklerimi dondurur. Bölgeyi çok iyi bilmesine rağmen sığınacak bir mağara bulacağından emin değildi. Keşke Celalettin'in sözünü dinleyip hiç ava çıkmasaydı. Fakat merakına yenilmişti işte. Avcılık ciğerine işlemişti. Celalettin onu avdan vazgeçirmeye çalışırken o bütün ikna kabiliyetini kullanarak Celalettin'i kendisiyle gelmeye kandırmıştı. Bir ara önüne çıkan yaban keçisini vurmak için gruptan ayrılmış, derken hava bozmuş, kar bastırmıştı. Döndüğünde gruptan eser yoktu. Taze kar izleri de bir güzel örttüğünden kafilenin gittiği istikameti kestirmek imkansızdı. Üstelik akşamda bastırmıştı. Çaresiz tek başına yol kesecekti. Talih yaver giderse sığınacak bir mağara bulur, gecenin ayazını yemekten kurtulurdu. Gökyüzüne baktı, ayın bir yanı bulutlara yenikti. Etrafında yıldızlar buzlu parıltılar saçarak oynaşıyorlardı. Her şeye rağmen güzel bir gece. Şu dondurucu soğukta olmasa keyfimden uçabilirim. Atının yanı başında yürüyen av köpeğine ılık ılık güldü. Aynı fikirde misin Baydar? Benim gibi üşüyor musun ha? Tüylerim var değil mi? Soğuktan koruyor. Allah'a bunun için dua etmelisin. Ya bizim gibi bir sürü paçavraya sarınarak ısınmak zorunda kalsan halin ne olur? Köpek söylenenleri anlamış gibi havladı. 2 yıl kadar önce Kitaylı bir çetenin elinden kurtardığı ihtiyar Türkmen hediye etmişti köpeği. Av sürmesine diyecek yoktu. En olmadık zamanlarda bile bulur buluşturur, sahibinin önüne bir av hayvanı çıkarırdı. Doğrusu çok zeki bir hayvandı. Sahibinin ses tonundan, yüz ifadesinden hemen her istediğini anlar, ona göre davranmayı bilirdi. Yoruldun mu ha Baydar? Halinden memnun olmadığını belirtmek için üst üste 3 kere havladı. Sonra ulumaya başladı. Süvari önce bir mana veremedi buna. Baydar boş yere ulumazdı. Etrafta birileri olacaktı. Belki bir hayvan, belki de insan. Hayır, insan olamazdı. Gecenin bir vakti bu koca ormanda, üstelik kış kıyamette insan ne arasın? Herhalde bir kurt veya çakaldır. Süvari yanılıyordu. Tam 3 kişi yarım saattir onu takip ediyorlardı. 2'si yaya, 1'i atlı, 3 azgın eşkıya. Atını ve çizmelerini alacaklardı. Yalnız olup olmadığını iyice anlamak için yarım saat beklemişlerdi. Artık emindiler. Rahatlıkla atını ve çizmelerini alabilirlerdi. Aklı varsa karşı koymaya kalkışmazdı. Kalkıştığı an atı ve çizmeleriyle birlikte canını da almakta hiç tereddüt etmezlerdi. Hey diye bağırdı eşkıyaların başı, eğlen biraz. Köpek daha acı uludu. Atlı irkildi. Sol eliyle atının yularını kavrarken sağ elini kılıcına attı. Kimsiniz? Karşılık hemen geldi. Bu ormanların sahibiyiz. Atlı soğukkanlılığını hiç kaybetmeden tekrar sordu. Adını söyle. Sarı Lagot ve kardeşim Baytu, can yoldaşım Kurtça. Ha, şu eşkıya kırmaları ne istiyorsunuz? Önce atını ve çizmelerini, diretirsen canını. Süvari bir kahkaha attı. Canımı sen mi verdin ki sen alasın? Orman çakalı, yıkıl. Ölüm emrini kendin verdin. Biri atlı, ikisi yaya, üç eşkıya ağaçların arasından fırladılar. Avcı yana sıçradı. Gözlerini kıstı, burnunu çekti. Nihayet bir parça ısınabilecekti. Eşkıyalardan ikisinin yaya olduğunu görünce hayli rahatlamıştı. Kılıcını uzattı. Uğrular, yaklaşın bakalım. Önce atlı eşkıya önüne dikildi. İsmimi duymamış olacaksın delikanlı. Yoksa korkudan ölüp gitmen gerekirdi. Yok, ismini çok duydum. Ama davulun sesi uzaktan kaba gelir. Nice yiğit olduğunu şuracıkta anlayacağız. Kolla öyleyse. Gel. İki çelik şiddetle çarpıştı. Orman çın çın öttü. Aynı anda iki hasımda birbirlerinin küçümsenecek silahşörler olmadıklarını anladılar. Sarı Lagot, fenaya benzemiyorsun dedi. Sen de iyisin, böylesi daha işime geliyor. Söyle adamlarına açık dursunlar, kalleşlikten nefret ederim. Yanılıyorsun, bizde bir anane vardır. Biri dövüşürken diğerleri seyreder, teke tek. Bir eşkıya için haydi namuslu yol. Ne sandın haydi yallah? Boşuna ümitleniyorsun. Benim de kendime göre usullerim vardır. Her zaman rakibimin hamlesini beklerim. Kolla. Kılıçlar yine tokuştu. Ama bu sefer ayrılmadılar. Uslu hareketlerle vuruşmaya devam ettiler. İki eşkıya kenardan seyrediyorlardı. Biri, bu sefer bizimki ağzına layık bir lokma buldu. Ne zamandır ağız tadıyla dövüşemediğinden yakınırdı. O kadar asil bir görünüşü var ki adeta bir bey. Çin'de olsa başkumandan filan yaparlardı muhakkak. Ama Harzem ülkesinde insanın kıymetini bilmiyorlar. Bak bak. Ay ışığı kılıçların sivri uçlarında oynaşıyor, patlaşıyordu. Sarı Lagod'un hasmı hayli zor bir duruma düşmüştü. İki seyirci eşkıyada oldukça meraklanmışlardı. Bizimki kazanacak galiba. Hiç belli olmaz bu işler. Ama kazanamazsa hayret ederim. Temür Melik bile bizimki kadar usta kılıç kullanamaz. Ya bak hele hele bak sen. Dürtmesene görüyorum işte. Kavga giderek şiddetlendi. Bu sefer de Sarı Lagod sıkışık durumdaydı. Öbürü alay etti. Tükendin mi eşkıya bozması? Atından yıkılırken de böyle söyleyebilirsem bravo. Söylerim hiç kaygılanma. Çünkü attan yuvarlanacak olan ben değilim. Sen öyle zannet. Katiyen biliyorum. Yoruldunsa arkadaşlarından biri değişsin ha. Ne dersin? Seni yıkmadan yorulmam. Oysa solumaya başlamıştı. Baydar yeri eşiyor, sahibinin emrini bekliyordu. Ama sahibi atılması için tut emrini bir türlü vermiyordu. Akıl erdirememişti buna. Yalnız dişlerini göstererek iki seyirci eşkıyaya bakıyor, arada bir kulaklarını dikiyordu. Görüyor musun şu zarı bizi nasıl da gözlüyor? Zar mı? Hiç de benzemiyor doğrusu. Kurt köpeği herhalde. Olabilir. Dikkat Lagod, fakat ikaz gecikmişti. Lagod'un kılıcı elinden uçmuş, beş adım öteye düşmüştü. Vay diye bağırmaya fırsat bulabildi. Atılmak için hazırlanan adamlarına döndü. Durun dedi, bu oyunu bilen tek silahşör işittim. Temür Melik. Başını şimşek gibi rakibine çevirdi. Sen Temür Melik misin? Ta kendisi. Niçin daha evvel söylemedin? Fırsat mı kaldı? Hem değişen ne olacaktı? Sarı Lagod boynunu büktü. İstersen beni öldürebilirsin. Yenildiğin için üzgün görünüyorsun. Omuzlarını silkti. Niçin üzleyim? Beni yenen alalade bir silahşör olsa kahrımdan mutlaka ölürdüm. Ama Temür Melik ise, evet, iftihar ederim. Temür Melik kılıcını kınına soktu. Dilersen birlikte yol alalım. Nasılsa ısındık. Arkadaşların da isterlerse kendi kendilerine oynaşarak ısınsınlar. İsterlerse koşsunlar. Nereye gideceğiz? Bir sığınak aramaya. Gelin benim mağaraya gidelim. Çabuk ısınır orası. Sabaha kadar rahat bir uyku çekebilirsin. Temür Melik hiç tereddüt etmedi. Başını indirerek kabul ettiğini bildirdi. Geri döndüler. Sarı Lagod'un mağarasına kadar ancak birkaç kelime konuştular. İçerisi sıcaktı. Ateşi canlandırınca daha da ısındı. Etrafına çöktüler. Oysa iyi bir delikanlıya benziyorsun. Neden bu sarp yolu seçtin? Sarı Lagod başını salladı, derin bir nefes aldı. Uzun hikaye dedi, anlatmaya değmez çünkü çok eski. Yine de dinlemek isterim. Peki öyleyse anlatacağım. Gözünü ateşin lavında ısıttı. Ben henüz 10 yaşında idim diye başladı. Annem ve babamla birlikte steplerin eteğinde küçük bir kulübecikte yaşıyorduk. Rahattık, hayvanlarımız vardı. Boş zamanlarda babam ava çıkardı. Bir gün baktık stepler atlılarla doldu. Bağıra çağıra üstümüze geldiler. Çadırımızı söktüler, babamı öldürdüler. Benden 5 yaş küçük kardeşim Baytu ile anamı kaçırdılar. Yapayalnız kaldım. Kimin askerleriydi? Bir türlü öğrenemedim. Şimdi bile öğrenebilsem hayatımın yarısını seve seve feda edebilirim. Öğrenemedim. Küçük atlara binmişlerdi. Çoğunun çenesinde birkaç kıldan ibaret sakallar vardı. Saçları örgülüydü. Onları bir daha hiç görmedim. Nereden gelmişlerdi, kimlerdi öğrenemedim. Gözlerini alevlerden alıp Temür Melik'e çevirdi. Uzun yıllar hizmetkarlık yaptım. Kara Hitaylı tüccarların, Kıpçak hanlarının şamaroğlanı oldum. Sonunda dayanamadım, kaçtım. Çabucak yakaladılar. Ormanda bir ağaca bağlayıp ölümün kucağına attılar. 3 gün aç susuz bağlı kaldıktan sonra Harzem askerleri beni kurtardılar, aralarına aldılar. Kılıç kullanmasını, mızrak savurmasını öğrettiler. Acı bir gülüş attı. Bir gün annemin intikamını almaya yemin etmiştim. Bu dert içimi kemiriyor, gece uykularımı kaçırıyordu. Tahammülüm bitince Urgan'dan yola düştüm. Dağlara, ormanlara açıldım. Bir rastlantı eseri Baytu'yu buldum. Kaçırılırken ellerinden kurtulmuştu. Öksürdü. Çekilir hayat değil benimki ama mecburum. Kendime bir dünya kurdum kendimce, yaşayıp gidiyorum. Doğru yol değildir belki ama çaresizim. Bu dağlarda, şu ormanlarda başka türlü yaşayamam. Allah şahidimdir ki mazlumun ahını bilerek almış değilim. Benim işim zenginlerle. Ticarete çıkan kervanlar basarım, yağma ederim. Sonra da ganimetin çoğunu fakir halka dağıtırım. Halk beni sever, ben de halkı severim. Onlarla içli dışlıyız, hiçbiri ele vermeyi düşünmez. Peki bana niçin saldırdın? Kalabalıktık, 20 kişi kadar, ama biri ihanet etti. Adamlarımı kandırdı, atları da alıp kaçtılar. Elimizde şu gördüğün attan başka bir şey kalmadı. Tam yarım saat peşinden geldik. Atının koşumları ve üstündeki elbiseler fakir olmadığını gösteriyordu. Yalnız olduğunu anladıktan sonra da saldırdık. Başını kaldırdı. Şehzade Celaleddin nasıl? Temür Melik, iyidir dedi. Babasıyla arası bir parça açık yalnız. Babasının hareketlerini tasvip etmiyor. Ne gibi? Haddimi aşarak soruyorum. Kusura bakma, istersen cevap vermezsin. Temür Melik duymamış gibi konuştu. Celaleddin'in babası Harzem Şahı Alaüddin Muhammed etrafına hep Kıpçakları topladı. Celaleddin ise bir Türkmen kadınından doğmuş. Kıpçaklar Türkmenleri çekemiyor. Kapışmamıza az kaldı. Sen hangi yanı tutuyorsun? Celaleddin'i severim. Babasına da hürmetim sonsuzdur. Ne olsa bunca yıl bizi zaferden zafere koşturdu. Ancak son yıllarda tutumu iyiden iyiye değişti. Çabuk sinirlenir oldu. Annesi Türkan Hatun'un da tesiriyle olmadık işler yapmaya kalkıyor. Celaleddin'i azledip Kıpçak kadınından doğma küçük Ozlak Şahı veliaht ilan edeceği söylentileri midemi bulandırır. O takdirde hiç düşünmeden cevap verdi. Elbette, yerim Şehzade Celaleddin'in yanı olacaktır. Ozlak Şah henüz bir bebek. Bize aklı başında serdar lazım. Haklısın. Sen ne diyorsun? Ben bir eşkıyayım. Harzem Sultan'ın eline de geçsem, başka bir hakanın eline de geçsem cezam değişecek değildir. Boynum vurulacak. Oysa annemin intikamını almadan ölmek istemiyorum. Mesele yalnız bu mu? Daha ne olsun? Yıllar önce geçen bir hadiseyi niçin kendine dert edinirsin? Sarılagot şaşırdı. Bunu hiç düşünmemişti. O yalnız annesinin intikamını almayı kurardı. Bilmem dedi. Evet, yıllar önce geçmiş bir hadise. Olan olmuş. İntikam kurup asi olmaya ne hacet? Gel orduya yazıl. Talihin yardım ederse belki anneni kaçıranları da bulursun. Gayen hiçbir zaman intikam olmamalı. Kötü bir duygudur inan ki. İnsanın akıllı hareket etmesini engeller, belaya düşürür, gözünü karartır. Hep dediğin gibi. Yatalım istersen. Evet, yatalım. Yattılar. Başlarının altına birer kütük koydular. Temür Melik atının terkisinden battaniyesini almadı. Öbürleri gibi açık yattı. Yorgundu, hemen uyudu. İkinci bölüm. Ulu çınarların sık yapraklı palmiyelerin arasından geçen mermer döşeli yolda valide sultan belirince muhafızların her biri ayrı yerlere saklandı. Türkan Hatun konağının muazzam bahçesinde dolaşırken asker yüzü görmekten nefret ederdi. İlerlemiş yaşına rağmen hayli dinç kalmıştı. Yüzü bir genç kızınki kadar düzgün. Ellerinin derisi gergindi. Her halinden rahat geçmiş bir ömrün safasını sürdüğü belli oluyordu. Başını gümüş simlerle işlenmiş kar gibi beyaz bir eşarp çevreliyordu. Bir ucunu zerafetini göstermek istercesine sağ omuzundan beline doğru sarkıtmıştı. Başının tepesinde ise küçük fakat çok kıymetli taşlarla bezeli altın bir taç bulunuyordu. Sırtındaki kırmızı pelerinin uzun kuyruğu, üç adım gerisinden yürüyen iki Nedime tarafından taşınmaktaydı. Bir adım ardından da oda hizmetçisi Gülnihal geliyordu. Göğsünün üstünden ayırmadığı altın tasın içinde Türkan Hatun'un sık sık kullandığı gül suyu vardı. Türkan Hatun iki elini birden uzatınca Gülnihal seyirtti. Altın tası ellerine yaklaştırdı. Ağaçların arasına tatlı bir koku yayıldı. Bahar güneşi palmiye yapraklarının arasında süzülerek havuzdaki kuğuların altuni tüylerini parlatıyordu. Türkan Hatun avucuna döktüğü gül suyu ile alnını ovdu. Başını gökyüzüne doğru alabildiğine dikti. Muhteviz titreşimler taşıyan bir sesle "Benden kudretli bir kadın daha yeryüzünde mevcut mu acaba Gülnihal?" diye sordu. O da hizmetçisi her zamanki gibi boynunu bükerek sokuldu, hürmetle eğildi. "Yok sultanım, sizden daha kudretli hanım sultan dünyada mevcut değil." "Elbette yok, olamaz ki. Ben Harzem Sultanı'nın annesiyim." Birden mahmuz şakırtıları duyuldu. Türkan Hatun başını indirdi. "Oğlumuz olsa gerek," diye mırıldandı. Gerçekten az sonra Harzem Şahı Alaüddin Muhammed maiyetiyle birlikte bahçeye girdi. Yanı başında iki atlı vardı. Biri Kıpçak beylerinden Tonguçan, öbürü Temür Melik. Türkan Hatun Temür Melik'i görünce yüzünü ekşitti. Yine o şeytan diye söylendi. Sultan Alaüddin Muhammed kır bir ata binmişti. Atının göğsünde kıymetli taşlar bulunuyordu. Koşumları da altın ve gümüş sırmalarla işlenmişti. Sarığında bir sorguç bulunuyordu. Bunun en ucunda koca bir inci parlamaktaydı. Sultanın sırtındaki ipekli kaftan her hareketinde dalgalanıyordu. Altın saplı kılıcı güneş ışığında pırıl pırıldı. Arkasından uzun mızraklı muhafızları sökün etti. Türkan Hatun her şeye rağmen korkuyla ürperdi. Yapmak istediklerini oğlu bir anlamış olsa hemen oracıkta mızraklatır, leşini köpeklere attırırdı. Ama korkması için hiçbir sebep yoktu. Dalaverelerle de uğraşsa yine sultanın annesiydi ve Alaüddin Muhammed annesini çok severdi. "Selam sana muhterem annem, selam sana fazıl kadın, selam sana dünya kadınlarının sultanı." Türkan Hatun bu samimiyet ve sevgi gösterisinden gerçekten duygulanmıştı. Sağ dizini hafiften bükerek oğlunun selamına mukabele etti. "Selam Cihan Padişahı. Bana ne mutlu ki senin gibi bir cihangirin annesi olma şerefini tattım. Cenab-ı Hakk'a bin şükür." Ağaçların arasındaki mermer yolda yan yana yürüyerek birlikte konağa girdiler. Muhafızlar hemen kapının iki yanında vaziyet aldı. Temür Melik bir ağacın altına oturdu. Kıpçak Hanı Tonguç ise muhafızların arasında kaldı. Sultan Alaüddin Muhammed annesiyle birlikte mükellef döşeli bir salona girdi. Türkan Hatun oğlunu yanına çekti. "Gel şöyle şahlar şahı, şerefinle şereflenelim, bilginle aydınlanalım." Sultan annesinin yanına ilişti. "Muhterem annemi dinliyorum." "Dinle dünyalarımın güneşi, zavallı dul anneni iyi dinle. Birçok kötü günler görmüşüz babanla. O ne muhterem insandı ki, at sırtında doğdu, at sırtında öldü. Ama bize koca bir devlet bıraktı. Allah razı olsun, sen bu devleti daha da yücelttin.